Romalılar 13. bölümün 11. ayetine geldik. Paulos, vaktin önemini bilin diyor. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz, iman ettiğimiz o ilk günkünden daha yakındır. Gece ilerledi, gün yaklaştı. Bu nedenle karanlığın işlerini üstümüzden atalım, ışığın silahlarını kuşanalım. Romalılar 13. bölüm 11 ve 12. ayetler. Paulos daha önce herkes başta bulunan yetkililere bağımlı olsun demişti. Çünkü Tanrı'dan olmayan yetki yoktur. Var olanları Tanrı atamıştır. Bu nedenle yetkiye karşı direnen Tanrı'nın düzenine karşı direnmiş olur. Direnenler kendilerine yaraşan yargıyı giyeceklerdir. Çünkü iyi iş yapanların yöneticilerden korkusu yoktur. Kötü iş yapanlar korkar. Yetkili kişiden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi iş yap, doğru olanı yap, onun övgüsünü kazanırsın. Çünkü o senin yararına Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü iş yaparsan kork. Çünkü yetkili kişi kılıcı boş yere kuşanmaz. Kötü işi yapana gerekli yargıyı saptamak için Tanrı'ya hizmet eder. Bu nedenle baştaki yetkililere bağımlılık zorunlu haldedir. Ya da bağımlılık zorunluluğundasınız. Salt yargılanma korkusundan değil, vicdan açısından da. Vergi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler atandıkları işi yerine getirirken Tanrı'nın görevlileri olarak çalışırlar. Herkese ne gerekiyorsa onu verin. Vergi toplayana vergi, gümrük kesene gümrük, saygı gösterilmesi gerekene saygıyı, onuru yaraşana onuru verin. Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye herhangi bir ilişkide borçlu olmayın. Çünkü insan kardeşini seven ruhsal yasayı yerine getirmiştir. Çünkü evlilik dışı cinsel bağlantıya girmeyeceksin, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, göz dikmeyeceksin ve bundan başka her ne buyruk varsa tümü şu kuralda bütünlenmiştir. İnsan kardeşini kendi gibi seveceksin. Seven kişi insan kardeşine kötülük etmez. Öyleyse sevmek ruhsal yasayı yerine getirmektir. Paulos bütün bunları vurguladıktan sonra birden çağın sonuyla ilgili konuya geliyor. Rab İsa Mesih'in yeniden gelişi insanı tövbeye, yeni yaşama isteklendiren temel öğretiler arasındadır. Çağın sonuna geldik. İnsanın egemen olarak bilindiği çağ kapanıyor. Tanrı'nın egemenlik çağı başlıyor ama bu Tanrı'nın belirlediği zaman gelince olacaktır. İsa Mesih hizmetine başlarken şu öğütte bulunmuştur. Vakit doldu. Tanrı'nın hükümranlığı yaklaştı. Günahtan dönün, sevindirici habere, iyi habere, İncil'e iman edin. Tüm İncil'de bu çağrı sürekli olarak yapılmaktadır. İşte kabul edilen zaman şimdidir. İşte kurtuluş günü bugündür diyor Paulus 2. Korintoslar 6:2'de. Zaman sorunu ya da çağın sonu olayı insanın için anlaşılması en zor olan sırlardan birisidir. Zaman durmadan akıp gidiyor değil mi? Nereye gidiyor zaman? Biz nereye gidiyoruz? Filozoflar, düşünce adamları hep bununla uğraştı durdu ve halen de aynı uğraşıyı sürdürmektedirler. Ama Mesih imanlısı vakit sorununu anlayabiliyor. Rab İsa Mesih yeniden gelecek. Buna gelecek olan yücelikle ilgili umut deniyor. Kolosenler 1:27'de. Rab İsa Mesih'in gelişi şimdiki dünya çağını kapatacak, yepyeni bir çağ başlayacaktır. Paulos, çünkü şu anda kurtuluşumuz iman ettiğimiz o ilk günkünden daha yakındır güvenliğiyle Mesih'in inayetine kavuşmamızdan bu yana onun yeniden gelişine daha çok yaklaşmış bulunuyoruz diyor. Ama bununla da her imanlı kutsallığa çağrılmaktadır. İçinde bu umudu taşıyan herkes Mesih'in suçsuz olduğu gibi kendini suçtan arıtır diyor 1 Yuhanna 3:3'te. İsa Mesih'in gelişine gerçekten iman eden, bu umutla yaşayan, bunun için dua eden Mesih suçsuz olduğu gibi kendini suçtan arıtır, kutsallık ilkesinde yaşamaya çalışır. Yeryüzündeki yaşamını iman ile yaşayan Rabbin gelişinde kurtuluşunu tamamlayacaktır. Yani o zaman tümden kurtulacaktır. Beden zayıflığından, ölümden, gözyaşından, ayrılıktan. Yani tümden kurtulacak bir göksel vatandaşı, yani cennetin vatandaşı olacaktır. Artık ebediyen Rab'le birlikte olacaktır. Rabbin gelişi dünyanın geçtiğini, kötülüklerin, her tür karanlık eylemlerin geçtiğini ve sonsuz günün başlangıcını müjdeleyecek. Günahın egemen olduğu yerde durum gecedir, karanlıktır. Görme olayı yok, yöntem yok. İsa Mesih'in adaleti, doğruluğu egemen olunca gece gündüze dönüşecek. İşte o harika olayda dünyanın karanlık, kavgalı, kanlı, kirli tarihi kapanacak. Rabbin barış dönemi başlayacak. Ulus, toplum, insan tarihinin ilerisinde Tanrı'nın tarihi kendisini belirtiyor. Paulus bunu 2000 yıl önce söylemişti ama bunu günümüzde içinde yaşadığımız şu çağda çok daha fazla bir acillikle dile getirmemiz gerektiği kesindir. Ne diyor Paulus? Bu zamanı ve çağı bildiğinizi gördüğümden uykudan uyanmanızın zamanı gelmiştir. Çünkü şimdi kurtuluşumuz iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır. Gece geçiyor, çoğu bitmiştir ve gün yaklaşmaktadır. Bu yüzden karanlığın işlerini bir kenara atalım ve ışığın zırhını kuşanalım diyor. Bu bitiş bölümünde dünyada uykuya dalmış ve kişiliklerinin bütününü Tanrı'ya teslim etme konusundaki bu ek teşviki uyandırmak için bir çalar saat çalmaktadır. Kardeşim, bu zaman Tanrı çocuğunun bu dünyanın şeyleri için yaşamasının zamanı değildir. Bizler gerçekten Mesih'in dönüşünü bekliyorsak, bu bizim hayatlarımızı, bu bizim varlığımızı, bu bizim kişiliğimizi, düşüncelerimizi değiştirecektir, temizleyecektir. Mesih'te bu umuda sahip olan herkes, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Rabbin sözlerine uygun yaşamayanlar, tam dünyasal olarak yaşamını sürdürenler, Rabbin gelişini bekliyoruz demeleri dürüstlükten uzak bir yaklaşımdır. Elçi Yuhanna bu tür kişilerin yalancı olduklarını söyler. Uyanalım dostum. Şu saatte artık Tanrı için yaşayalım. Ne diyor Paulus? Vaktin önemini bilin. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz iman ettiğimiz o ilk günkünden daha yakındır. Gece ilerledi, gün yaklaştı. Bu nedenle karanlığın işlerini üstümüzden atalım, ışığın silahlarını kuşanalım. 13. ayette güne yaraşır biçimde vaktimizi saygı değer tutumla geçirelim. İçkili, gürültülü, eğlence alemleriyle, sarhoşlukla, fuhuşla, soysuzlukla, kavgacılıkla, kıskançlıkla değil. Tam tersine diyor 14. ayette, Rab İsa Mesih'i kuşanın ve bedenin gereksiz tutkularını karşılamayı bırakın. Yani gündüz yaşayanlar gibi onurlu bir şekilde yaşayalım. Çılgınca eğlenceler, sarhoşluk, cinsel ahlaksızlık, sefahat, çekişme, kavga, kin içinde olmayalım. Gece hayatına ilişkin birçok şey duyuyoruz. İmanlının gündüz yaşamıyla özdeşleşmesi gerekir. Gündüze ait biri gibi yaşaması gerekir. Yani ışığa ait birisi gibi. Birçok imanlı bedensel konularda her ihtiyaçlarını karşılamakta ama onun huzuruna, yani Rabbin huzuruna çıkmak için hazırlanmamaktadır. Kardeşim, Rabbin huzuruna çıkmak için hazırlanmalıyız. Hayatımızda ilk sırayı Mesih'e vermemiz gerekir ve Tanrı'nın sözünü diğer insanlara bildirmemiz gerekir. Bunu yapın diyor. Evet, okuduğumuz Romalılar 13. bölüm 11-14 ayetlerinde şu noktaları görüyoruz. 1. Vaktin önemini bilmeliyiz. 2. Işığın silahlarını kuşanmalıyız. 3. Rab İsa Mesih'i kuşanmalıyız, giymeliyiz. Bunlar işin olumlu yönü ama olumsuz yönleri de vardır ve şöyle sıralayabiliriz. 1. Uykudan uyanma saati gelmiştir. 11. ayet. 2. Karanlığın işlerini üstümüzden atmalıyız. 12. ayet. 3. Güne yaraşır biçimde yaşamaya başlamalıyız. 13. ayet. Sağlıksız tutsaklıklardan ayrılmalıyız. Bu 4. noktadır. Yani içkili, gürültülü, eğlence alemleri, sarhoşluk, rastgele yatak arkadaşlıkları, soysuzluk, kavgacılık ve benzeri gibi şeylerden uzak durmalıyız. 5. Bedenin gereksiz tutkularını karşılamayı bırakmalıyız. Işığın silahlarını kuşanalım. Tanrı donatımını takınalım. Mesih'i kuşanalım. Kişinin vaktini ruh yönetiminde geçirmesi böylece bedenin gereksiz isteklerini doyurmakla uğraşmamasıdır diyor Galatyalılar 5.16'da. Çünkü Mesih'le birleşmek üzere vaftiz edilenlerinizin Mesih'i kuşandığınızı bilmeniz gerekir. Bunu Galatyalılar 3.27'de okuyoruz. Unutmayalım ki Romalılara mektubu o dönemin yalancı tanrılara, putperestlere, tanrıçalara tapınan, ahlak ilkesi diye hiçbir şeyin bilgisi olmayan, bozuk, yoz bir başkentte yaşayan, yeni iman etmiş Mesih imanlarına yazıldı. Bu insanlar Mesih'ten yepyeni bir yaşam yöntemi bulmuş, yeni ilişkilere kavuşmuş, değişik bir topluluğu oluşturmaktaydı. Yeni yaşama bağlılığın etkin yöntemi Mesih'i kuşanmak, Rabbin sağladığı donatımı almaktır. Onlara vurgulanan köklü gerçek budur. Zoolojide, yani hayvan biliminde, bazı hayvanlar derilerini değiştirir değil mi? Belirli mevsimlerde yeni deri kuşanır. Günahlı insan günahlı doğayı taşır. Bu doğa yerini kutsal yaşama bırakması gerekir. Yani kişi eski yaşamından soyunmalı, eski yaşamını atmalı ve yeni yaşamı giyinmeli, yeni yaşamı kuşanmalıdır. Değişikliği Tanrı uygular. Biz Tanrı'ya geldiğimizde Rab bizi arıtır, günahlıyı arıtır. Günahlı doğanın yerine kişiye Mesih'i kuşatır, Mesih'i giydirir. Mesih yeniden doğanın doğruluk giysisi olur. Evet, Mesih kendisine iman edenin doğruluk elbisesi olur. Adem'le Havva güneşlediklerinde ne oldu biliyor musunuz? Onlar çıplaklıklarını gördüler ve utanç duydular. Bahçenin ağaçları arasında gizlendiler. Tanrı ne yaptı? Adem'le eşine kurban ettiği bir hayvanın derisiyle, evet, onlara örtü yaptı, onları kuşattı. Böylece onların utançlarını örttü. Yerimize boğazlanan Mesih, yerimize kurban olan İsa Mesih, günahlıya tam bunu yapar. İsa Mesih bana bunu yaptı. İsa Mesih günahlıyı doğruluğuyla donatır. Ve İsa Mesih'e iman ettiysen dostum, bilmen gerekir. Sen İsa Mesih'in doğruluk giysilerini kuşandın. Doğrulukla donatılan Mesih imanlısına şu önemli çağrı yapılır. Birbirinizin öbürüne karşı düşüncesi Mesih'in düşüncesine benzer olsun. Filipililer 2.5. Ayrıca bu konuda Efesoslar 4.24'ü ve 1 Yuhanna 3.2 ve 24'ü de okuyabilirsiniz. Mesih'i kuşanan imanlı, daha önceki günahlı yaşam gidişinin tam tersine bir yaşam sürdürmeye başlar. Önceki günahlı yaşamına sırtını dönüp kutsallığa doğru giden bir yaşam yaşamaya başlar. 12. ayette iki önemli söze dikkat çekiyor Paulus. Birincisi soyunmak, ikincisi kuşanmak. Yani karanlığın işlerinden, kötülükten, çirkinlikten, pislikten, her tür soysuzluktan soyunun. Eski Adem'i üzerinizden atın, soyunun. Işığın silahlarını kuşanın ve Mesih'i kuşanın. Bu anlamdadır bunlar. Bir zamanlar böyle yaşarken siz de vaktinizi bunlarla geçiriyordunuz. Ama şimdi bunların tümünü üzerinizden atın. Yani kızgınlığı, öfkeyi, kötülüğü, küfrü, ağzınızdan çıkabilecek kirli sözleri. Madem ki eski insanı yaptıklarıyla birlikte kesip attınız, öyleyse birbirinize yalan söylemeyin. Bunun yerine bilgide yenilenen, kendisini yaratana benzeyen yeni insanı giyindiniz diye okuyoruz Kolosalılar 3. bölüm 7-10 ayetler arasında. İsa Mesih'te yeni yaşam, Rab İsa Mesih'i kuşanmaktır kardeşim. İsa Mesih kendisini alçaltarak insan bedenimizi kuşandı. Biz kurtulanlar gerçek yüksekliğe erişmek için onu kuşanmalıyız. Nitekim Paulus da Efesoslar 4.24'te şöyledir. Gerçeğe bağlı doğrulukla ve kutsallıkla belirgin olan, Tanrı uyarınca yaratılan yeni insanı kuşanın. Şimdi Romalılar mektubunun 14. bölümüne geldik. Konu zayıf imanlılarla ilişkiler ve davranış ilkeleri. Bu bölüm bizi yeni bir kısma, Romalılar mektubunun son kısmına getirir. Konu Tanrı çocuklarının ayrılışıdır. Hristiyan davranışının iki alanı vardır. Bir önceki bölümde gördüğümüz gibi bir alanda kutsal kitap Tanrı sözü çok açıktır. Mesih imanlısının devlete karşı görevi itaat etmektir, ona boyun eğmektir. İçinde yaşadığı ülkenin yasalarına uyması, vergilerini vermesi, yetki sahibi kişilere saygı göstermesi gerekir. Ayrıca 13. bölüm özellikle imanlının komşusuyla olan ilişkisini ele almıştı. Faturalarını ödemesi, zina etmemesi, adam öldürmemesi, yalan yere tanıklık etmemesi ve karşısındakinin sahip olduklarına tamah etmemesi gerekir. Hatta komşusunu kendisi gibi sevmesi gerekir. İmanlının dürüst olması ve çılgınca eğlenceler, sarhoşluk, çekişme, kıskançlık, kin, nefret gibi durumlardan uzak durması gerekir. Kutsal kitap bu konularda çok açık ve nettir. Ancak Mesih imanlısının kutsal kitabın açıkça hiçbir şey söylemediği başka bir davranış alanı da vardır. Bunlardan biri örneğin sigara içmektir. Sigara içmek kişinin hem cebine hem de bedenine zararlıdır. Öyleyse burada aklımı kullanmalıyım. Benim cebime ve bedenime zarar veren bir şeyi neden kullanayım? Bunu yapıyorsam bu benim zayıflığımın bir göstergesidir. Bir imanlıyım ve sigara beni kendisine tutsak etmiştir. Bu olmamalıdır ve buna benzer şeyler. Böyle bir durumda iyi bir tanık değilsin demektir. Pavlos burada sorgulanabilir konularda imanlılar için davranış ilkeleri koymuştur. Bize 3 ilke vermektedir. Mesih imanlısının yaptığı şeyde bir ikna olması gerekir. Yapacağı şeyi büyük bir beklenti ve gayretle bekliyor mu? İkinci ilke imanlının vicdanıdır. Birincisi ikna olması, ikincisi de vicdanıdır. Yapmış olduğu şeye bakıp onun doğru mu yanlış mı olduğu hakkında düşünüyor mu? Yoksa yapmış olduğu şeyden ötürü kendisinden nefret bile ediyor mu? Üçüncü ilke diğer insanları düşünmedir. Birinci ilke neydi? İkna olması. İkincisi vicdanı. Üçüncüsü de diğer insanları düşünmek. Yaptığı şeyden olumsuz etkilenen kişiler var mı? Bu üç ilke iman yaşamlarımızdaki davranışlarımızda bize yol gösterirler. Bizim zamanımızda imanlıların sorgulanabilir konulardaki davranışları hakkında iki aşırı görüş vardır. Ve bu iman yaşamının yaşanacağı yüzeysel bir atmosfer yaratmıştır. Bunun sonucu olarak bu alanlarda anormal ve normalin altında Hristiyanlar vardır. Aşırı görüşlerden biri dünya ile aralarında hiçbir ayırıcı duvar olmamasıdır. Bu insanların yaşamları dünyada yaşayan kurtulmamış insanların yaşamlarının karbon kopyalarıdır. Yaşamları sözde yeniden doğuşlarından öncekinden hiçbir fark göstermez. Eski hayatta ne varsa bu yeni hayatta da aynı şeyler var yani. Güya yeni hayatta. Her türlü dünyasal eğlenceye düşkündürler. Dünyanın gittiği her yere giderler. Zaman ve enerjilerini hiçbir ruhsal yararı olmayan etkinliklerle harcarlar. Kutsal kitapta kendileri için hiçbir anlam taşımayan bazı parçalar vardır. Örneğin, kardeşler, hep birlikte beni örnek alın. Size verdiğimiz örneğe göre yaşayanlara dikkatle bakın. Size defalarca söylediğim gibi şimdi de gözyaşları içerisinde tekrar söylüyorum. Birçok kişi Mesih'in çarmıhına düşman olarak yaşıyor. Bunların sonu yıkımdır. Bunların tanrısı mideleridir. Ayıplarıyla övünür. Yalnız bu dünyayı düşünürler diye okuyoruz Filipililer 3:17-19 ayetler arasında. Şimdi hiçbir dünyasal eğlenceye katılmayan ama yine de olabildiğince dünyasal olan başka insanlar da vardır. Çok oburdurlar ve çok yemek yerler. İçki içmezler ama fazlasıyla çok yemek yedikleri kesindir. Ayrıca çok konuşurlar. Affedersiniz dırdır ederler. Çok da dedikodu yaparlar. Yine Pavlus'tan aktarmak istiyorum. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek saygıdeğer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Filipililer 4 ayet 8. Dostum, düşünce hayatınız davranışlarınızı er geç etkileyecektir. Sürekli düşündüğünüz bir şeyi sonunda yapacaksınız. Birçok Mesih imanlısının ayartılmaya boyun eğmeden önce onu uzun süre düşündüklerini öğrendim. Bu tür şey birçok sözde Hristiyan tarafından yapılır. Pavlos, onların Hristiyan olup olmadıklarını sorgular gibiydi. Çünkü aynı dünyasal insanların yaşadığı gibi yaşıyorlardı. Tam ters yönde aşırı olan ikinci bir grup vardır. Hristiyan hayatını bir dizi olumsuz noktalara indirgemişlerdir. Pavlos Kolosalı imanlara şunu tutma, bunu tatma, şuna dokunma gibi kurallarla tanınan bu gruba karşı uyarmıştı Kolosalılar 2:21'de. Bu insanlar kayrayla kurtuluşa ve Musa'nın yasasından kurtarılışla sevinirler ama hemen yeni bir dizi 10 emir yaratırlar. Tek farklı bir sayıyı genelde ikiye katlamalarıdır. Çok ben merkezli, eleştiren ve çok gururlu kişiler haline gelirler. Bu arada Pavlos'un imanda zayıf diye nitelendirdiğinin bu kişiler olduğunu belirtmek istiyorum. Ve bunlar çok ayrılmış bir hale gelen insanlardır. Birkaç yıl önce aldığım aşağıdaki mektup bu tür görüşleri savunan birinin acıklı konumuna örnek olmaktadır. Bir yıl Mesih'e hizmetten sonra köyüme döndüm. Ama ruhsal bakımdan neredeyse yıkıma uğramış bir şekilde düşmüştüm. 3,5 yıldır Mesih imanlısıyım ve son zamanlara kadar günahtan kurtulma konusunda parlak bir tanıklık verebiliyordum. Ama son zamanlarda o kadar ölüyüm ki Mesih yukarıda, ben buradaymışım gibi hissediyorum. Sigara içme, içki içme, iskambil oynama, sinemaya gitme gibi bütün kurallara uyuyorum ama bunlar beni mutlu bir Hristiyan yapmıyorlar. Dostlarım bana acılık dolu biri haline geldiğimi söylüyorlar ve böyle bir şey olmasını hiç istemiyorum. Mesih imanlısı olmadan önce başarma isteğini taşırdım, inandığım şeyler için çok çalışırdım ama şimdi bir faydası olmadığını düşünüyorum. Dünya kötüden daha da kötüye gidiyor ve tek umut Rabbise Mesih'in dönüşünü beklemek. Kardeşim, bu kişi çok kötü bir durumdaydı. Ne kadar ayrılmış olduğuna dikkat edin ama bu tür bir ayrılmışlık insanın hayatına, varlığına sevinç, huzur getirmez. İmanlı, Hristiyan davranışı hakkındaki sorgulanabilir konulardaki bu iki aşırı görüşü arasında orta yolu bulmalıdır. Bunlar imanlının küçük gemisini yaşam denizinde götürürken arasından geçmesi ve sakınması gereken iki tehlikeli kayadırlar. Bu hazırlayıcı sözlere epey yer verdim çünkü Pavlos'un bu önemli bölümde bize söylediklerinden çok yararlanacak birçok kafası karışmış Hristiyan olduğunu biliyorum. 14. bölümün 1. ayetinde Pavlos, imanı zayıf olan kişiyi aranıza kabul edin ama kişisel düşünceleri üzerinde onunla tartışmayın diyor. Fiziksel yapı bakımından sağlıklı olan insanlar vardır, zayıf ve sağlıksız olanlar vardır. Bu durum ruhsal alanda da geçerlidir. Harika olurdu eğer imanlılar topluluğunda hep olgun, yetişkin imanlılar olsa. Ama ne yazık ki iman yaşamında çok bebek kalmış, büyümemiş, olgunlaşmamış imanlılar vardır. Elçi bir önceki bölümde kavgacılığa, kıskançlığa karşı kesin uyarıda bulunuyor. 14. bölüme geçilirken bu tehlikeleri göğüslemenin ayrımlı gereklerine değiniyor. Bu tür durumlar sadece Roma topluluğunda değil, başka imanlılar topluluğunda da vardı. Bu kesimlerde Pavlus'un eğildiği konulardan anlaşılabileceği gibi toplulukta sorun en yüksek noktaya çıkmış, iman bağlılığında zayıfları sarsan iki tartışma konusu vardı. Şabat gününün özelliği ve yenen etlerin niteliği. İkisi de eski antlaşmada belirtilen uygulamalardır. Tanrısal inayetle yeni yaşama kavuşanlar üzerinde bu sorumlulukların etkisi nedir? Haftanın hangi günü tutulsun, hangi etler yensin, hangileri yenmesin? İman aşamasında ruhsal dinçliğe, ruhsal sağlığa kavuşanlara bu konular tümden, açıkça söyleyeyim, çözüm bulmuştur. Ne var ki imanda zayıf olanları uğraştırır bu türden sorunlar. Bu nedenle onlara eğilmek bence gereklidir. Daha önce imanlıları dediğim gibi kavgacılığa, kıskançlığa karşı uyaran Pavlos, Rabbise Mesih'i kuşanın yolunda kesin öğütte bulunur. Ve bu kez bunun doğal sonucuna geçiyor. İmanda zayıf olan kişiyi aranıza kabul edin diyor. Bunu başka bir şekilde söylersek, imanda zayıf olanı topluluğunuza alın ama bunu vicdanı, yani davranışları ve görüşleri hakkında onu yargılamak için yapmayın.